Ayrım 3, sayfa 21. Napolyon gerçekten aşık mıydı? Tarihte meşhur bir aşk hikayesi daha var. Napolyon ve Josephine aşkı. Bu Napolyon, bildiğimiz Napolyon Bonaparte'tır. Napolyon güzel Josephine'i görür görmez vurulmuş, ancak kendisini Josephine'e ifade etmesi seneler sürmüştür. Sonunda aşkını söylemiş ve bir araya gelmişler. Ne güzel bir aşk hikayesi, değil mi? Sonunda kavuştu büyük aşıklar. Oysaki hikayenin esas kısmı bundan sonra başlıyor. Napolyon ve Josephine bir kez bir araya geldikten sonra ihanet ve dramla dolu gerçekten karanlık bir aşk yaşadılar. Josephine bir çocuk doğuramayınca Napolyon onu başka bir kadın için terk etti ve Josephine kalp kırıklığından, üzüntüden, muhtemelen psikolojik kökenli bir hastalıktan öldü. Napolyon ise hayatına devam etti. Victor Hugo'nun büyük aşkı kim? Aşkı, aşk nedir? Sokaklarda çok fakir ve aşık genç bir adamla tanışmıştım. Şapkası eskiydi, paltosu yıpranmıştı. Ayakkabılarından su, ruhundan yıldızlar geçiyordu diye bahseden Victor Hugo'dan bahsetmek istiyorum. Büyük bir yazar olan Victor Hugo, önce çocukluk aşkı Adele Fokker ile sevgiliydi. Küçüklüklerinde birlikte oyunlar oynamışlardı. Ancak birbirlerinden çok farklıydılar. Adele'in entelektüel konulara ilgisi yoktu. Şiirler onu duygulandırmazdı. O da şiirleri sevmiyordu zaten. Hugo'nun annesi Sophie Hugo'nun şiddetle karşı çıkması üzerine ilişkilerini yıllarca gizlice sürdürmüşlerdi. Sophie 1822 yılında vefat edince 1823 yılında evlendiler. Ancak Hugo'nun erkek kardeşi Eugène de Adèle'le aşıktı. Bu evlilik üzerine Eugène'in psikolojisi iyice bozulmuş, delilik tanısı konmuş ve hastaneye yatırılmak zorunda kalmıştı. Gördüğünüz üzere Victor Hugo bildiğimiz aşk tanımına uygun hareket etmiş, annesini, abisini ve belki kariyerini tehlikeye atıp aşkına kavuşmuştu. Şimdi mutlu son bekliyoruz, ancak ne yazık ki hikaye böyle bitmiyor. Tüm bu fedakarlıkları büyük aşkıyla yaptığı evliliğine sadık kalmasını sağlamamıştı. Hugo aslında günümüz tabiriyle bir kadın avcısıydı. Elbette bu huyu dönemin Fransa'sında daha kabul edilebilirdi. Adele 5. çocuklarından sonra daha fazla çocuk yapmayı reddedince Hugo beklediği fırsatı bulmuş ve başka kadınların peşine düşmüştü. Bunlardan en ünlüsü aktris Juliette Drouet'tir. Drouet ile bir tiyatro oyunundan sonra tanışmışlardır. Daha sonra Drouet oyunculuğu bırakmış, Hugo'nun sekreteri ve yol arkadaşı olmuştur. Drouet yaşlandıkça Hugo başka kadınlara yönelmiş, ancak her zaman Drouet'e düşkün olmuştur. Yani Hugo, Adele'i Drouet ile, onu da başka kadınlarla aldatmıştır. Bir keresinde Hugo'nun metreslerinden biri Hugo'nun canını yakmak için kendisine gönderdiği bütün aşk mektuplarını Juliette Drouet'e göndermiştir. Juliette bunun üzerine intihar girişiminde bulunmuş, ancak neticede Victor Hugo onu tek aşkı olduğuna ikna etmiştir. Bunlar olurken Hugo'nun eşi Adele de Hugo'nun eski arkadaşı Charles Augustin Sainte-Beuve ile duygusal bir ilişki yaşamaktadır. Hugo bu durumdan memnun olmasa da evliliklerini sürdürmüş ve çocuklarını birlikte yetiştirmişlerdir. Hugo'nun aşk maceralarından bahsederken adı çok sık duyulmayan bir bayan da Léonie Biart'tır. Evli bir bayan olan Biart, ilişkilerinin sonucunda zinadan hapse girmiştir. Bu suçu Victor Hugo ile birlikte işlemiş olmasına rağmen Hugo, Fransa'nın dostu olduğu için dokunulmazlık sahibiydi ve Biart hapse girerken karakolu özgür bir adam olarak terk etmişti. Juliette Drouet de rakiplerinden biri daha ortadan kalktığı için memnundu. Hugo aşkı bir başka söyleminde, sevmek ya da sevmiş olmak bu kadarı kafi. Daha fazlasını istemeyin. Hayatın karanlık kıvrımlarında bulunmayı bekleyen başka bir inci yok diye tarif ediyor ve hayatı böyle bitiyor. Ben merak ediyorum, gerçek aşkın gerçek tarifi nedir? Eğer gerçek aşkın tarifi kitaplarda yazılan ise bu yaşanılanlara ne diyeceğiz? Çünkü hemen hepsi yaşanırken büyük aşk hikayesi denilerek anlatılır. Eğer bu yaşanılanlar aşk ise kitaplardaki anlatılan büyük birer yalan ve aldatmacadır. Leo Tolstoy eşine şiddet kullandı mı? Tolstoy kendisinden 16 yaş genç olan Sofia Andreevna Behrs ile büyük bir aşkla evlenmişti. Bu büyük aşktan 13 çocukları olmuş, bunlardan 8'i hayatta kalabilmişti. Tolstoy bütün günlüklerini büyük aşkı Sofia'ya göstermişti. Sofia şok olmuştu çünkü evlilikleri süresince Tolstoy büyük aşkı Sofia'yı hizmetçisiyle aldatmış ve bunu günlüğüne yazmıştı. Hatta hizmetçi bu ilişkiden hamile kalmıştı. Sofia onu affetmiş ve Tolstoy'un hem sekreterliğini hem düzeltmenliğini hem de mali yöneticiliğini üstlenmiş, ona Savaş ve Barış ve Anna Karenina gibi eserleri ortaya koyacak özgür ortamı sağlamıştı. Sonraki dönemlerde evlilikleri öyle bozuldu ki büyük edebiyatçılar tarafından edebi tarihin en mutsuz evliliği olarak adlandırıldı. Tolstoy işi Sofia'yı mirasından çıkarmaya ve hatta geçmiş eserlerinin telif hakkından men etmeye kadar götürdü. Sofia'nın 50 yılı aşkın bir süreyi kapsayan günlüklerine baktığımızda Tolstoy Sofia'ya psikolojik işkence yapmıştır. Tolstoy'un sevgi ve iyilikle verdiği vaazların hiçbirinin ailesiyle ilişkisine yansımadığını, dünya malını da yalnızca sözde reddettiğini söyler. Sofia için Tolstoy kendisine işkence eden taş kalpli bir adamdır. Günlüklerinde şöyle bir anıya yer vermiştir. Tolstoy aşkı tarif ederken sevgi hayattır. Anladığım her şeyi sadece sevgi sayesinde anlayabilirim. Her şey sevgidir ve sevgi sayesinde vardır. Her şey onunla bir bütündür. Sevgi tanrıdır ve ölüm benim, yani bir sevgi parçasının büyük ve sonsuz kaynağa dönmesi anlamına gelir cümlelerini kullanır. Sıkıcı olmamak için burada kesiyorum çünkü böyle 80'den fazla hikaye daha var. Bu hikayelerin kahramanları ne yazık ki aşk hakkında çok büyük sözler sarf etmiş aydın kişilerdir. Keşke imkan olsa da şu an yaşayan ve aşk hakkında büyük laflar eden birçok uzman, yazar, çizer, aydınların aşk hayatlarına bakabilme fırsatı olsa. Keşke onların eşleriyle konuşabilme imkanımız olabilse. Aşkı bir de onlardan dinleyebilsek acaba nasıl tarif ederlerdi? Ferhat İleşir'in Acıklı Sonu. Aşkla ilgili üzeri örtülmüş ilginç bir nokta daha var. Hiç kimse aşkın sonuçlarından bahsetmiyor. Sadece sürecin başındaki ateşli yoğun duygular anlatılıyor. Hiç kimse bu büyük aşkların ne kadar devam ettiğinden söz etmiyor. Birbirlerine kavuştuktan sonra bu büyük aşıkların hayatları nasıl devam ediyor? Kimse bununla ilgilenmiyor. Hep bize kavuşana kadarki kontrolsüz duyguların ve davranışların yansımalarından dem vuruluyor. Mesela edebi eserlerde Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin'in İnanılmaz aşk hikayelerini bulursunuz. Hiç düşündünüz mü neden bu hikayelerin sonu acıklı bitiyor? Çünkü hastalıktan, karanlıktan, aşkın karanlık yüzünden. Leyla ile Mecnun hikayesini biraz da bu gözle okuyun. Bakalım neler göreceksiniz. Gerçekçi psikolojik bir bakışla okuduğunuzda bu aşıkların ne yazık ki şizofrenik tepkiler veren mağdur kişiler olduğunu göreceksiniz. Satılan aşk hikayesi şöyle başlar. Yolda yürürken hiç tanımadığınız birisiyle çarpışıyorsunuz. Eşyalarınız yere düşüyor. Eşyalarınızı almaya çalışırken birden o kişiye bakıyorsunuz. Gözleriniz tam ortada kesişiyor. Gözleri daha önce hiç kimsenin bakmadığı kadar ışıltılı bakıyor size. Adını bile bilmediğiniz bu kişiyle dakikalarca sanki beyninize akıyormuş gibi garip ve ılık bir duygu hissederek bakışıyorsunuz. Eşyalarınızı yerden kaldırmaya çalışırken acaba yıllardır aradığım kişi bu mu diye içinizde garip bir heyecan hissediyorsunuz. Kalbiniz hızlı hızlı çarpıyor, vücut sıcaklığınız artmaya başlıyor, bana ne oluyor diye düşünüyorsunuz. Bu hikaye böyle devam edip gidiyor, güzel değil mi? Peki ya çarpıştığınız, derin duygular hissettiğiniz kişi psikopat biri ise, ya bu kişi bir sosyopatsa ve size şiddetin birçok türünü uygulayıp hayatınızı mahvedecekse? Bunun böyle olmadığından emin misiniz? Değilsiniz tabii ki. Neye benziyor biliyor musunuz bu aşk tarifleri? Gözünüzü kapatıp kapalı olarak araçların çok yoğun olduğu bir caddede karşıdan karşıya hızla koşmaya, size hangi arabanın ne zaman çarpıp çarpmayacağını bilmeden hızla risk alarak koşmak gibi. Ferhat İleşir'in terapiste gitmiş miydi? Aşkı yaşayanların en çok hissettiği duygu heyecandır. Haklısınız. Çok büyük bir heyecan, çok büyük bir adrenalin, çok büyük bir zevk, müthiş bir duygu seli. Peki bunlar için hayatınızı mahvetme riskine değer mi? Şimdi içinizden itirazlar gelebilir. Ama lütfen durun. Sabrederek okumaya devam edin. Yaşanmış ve hayatın içinden o kadar örnek anlatacağım ki sadece sabrederek okumaya devam edin. Aşkla ilgili birçok tarif var ama hiçbir tarifte şuna rastlayamazsınız. Mesela Leyla ile Mecnun ya da Ferhat ile Şirin hikayesini hatırlayacaksınız. 12 yıl sonra Leyla ile Mecnun'un hayatı nasıl gidiyordu veya Ferhat ile Şirin'in? Hiç düşündünüz mü bunu? Niye hiç kimse bundan bahsetmiyor? Niye hep kavuşana kadarki hikayelere aşk diyorlar? Kavuştuktan sonraki duygular aşk değil mi? Peki o zaman aşk değilse yaşanan duyguların adı ne? Çünkü o zaman hikaye satmıyor değil mi? Çünkü Ferhat ile Şirin'in 12 yıl sonraki durumunu anlatsanız hayatın bazı gerçeklerini anlatmak zorunda kalacaksınız. Çünkü Şirin iki çocuk annesi, ilgisizlikten bıkmış, usanmış ve artık söylenen bir kadına, Ferhat ise ilgisiz, maç bağımlısı bir adama dönüştü. Bu sebeple anlatılmıyor. Şöyle bir düşünün, Ferhat ile Şirin çocuklarının ders çalışmasıyla ilgili problem yaşıyorlar ve bir uzmana gidiyorlar. Muhtemelen ilk konuşan Şirin, Ferhat'ın ilgisizliğinden yakınıyor ve şöyle diyor. Hocam bıktım artık şu Ferhat'tan, arkadaşlarından ve maçından. Hiç çocuklarımızla ve benimle ilgilenmiyor. Bıktım usandım, yeter artık, biraz ilgi göstersin. Ben köle miyim? Ferhat benimle bunun için mi evlendi? Madem ilgilenmeyecektin o zaman neden evlendin, neden çocuk yaptın? Muhtemelen Ferhat da ona cevaben şöyle diyecek. Hocam bir bilseniz neler yaptım eşim için. Ama hiç kıymeti yok değil mi? Eşim için dağı deldim ama yine yaranamıyoruz. Daha ne yapayım ben bilmiyorum ki. Şirin orada devreye girecek. Ferhat şimdi beni konuşturma. Bir çiçekle bahar gelmez. Bir kere dağı deldin diye ne yapalım? Hayatımızda yoksun işte. Keşke dağı delmeseydin de bize iyi bir baba, iyi bir eş olsaydın. Hem de ne saçma şey bir dağı delmek. Ben mi sana gitti dağı del dedim? Akıllı olsaydın da kenarından dolaşsaydın. Hocam bıktım artık bu Ferhat'ın dağı delme hikayelerinden. Ve hikaye uzayıp gidecekti değil mi? Hiç kimse bahsetmiyor bunlardan. Hiç kimse insanların kavuştuktan 12 yıl sonraki hayatlarından bahsetmiyor. Aşkın karanlık tarafını düşündüğünüzde anlatılacak o kadar çok hikaye var ki kocaman aklı başında insanların bu tutkulu aşk duygusu için neler yaptığına inanamazsınız. Astronot aşık olur mu? İşte bize anlatılmayan hikayelerden birisi de 2007 yılında NASA'da astronot olarak çalışan Lisa Novak isimli bir bilim kadınının hikayesi. Dünyada uzaya gitmiş kaç kadın var dersiniz? Belki birkaç kişiden birisi. Pek çok psikolojik ve fizyolojik testten geçmiş. Sağlıklı olduğu belgelenmiş bir kişi. Lisa Novak herkesi çok şaşırtan bir şey yapıyor. Adam kaçırma, hırsızlık ve darp suçlarına teşebbüsten tutuklanıyor. Hiç kimse Lisa Novak'a yakıştıramıyor bu suçları. Novak'ı araştıran dedektifler çok ilginç bir şeyle karşılaştılar. Novak'ın kaçırmaya çalıştığı Colin Shipman, Novak'ın sevdiği adamla ilişkisi olan bir başka bayandı. Novak çantasına bir matkap, lateks eldiven, plastik poşet ve bıçak koyarak Orlando'ya gitti ve Shipman'ı takip etmeye başladı. Shipman'ı bir otoparkta biber gazıyla ve çevreden gelen iki adamın yardımıyla etkisiz hale getirdi. Tam o sırada Shipman'ı kaçırmaya çalışırken yakalandı. 2 yıl süren soruşturma ve duruşmaların ardından Novak suçunu kabul ederek indirimli şekilde cezalandırıldı. Astronot eğitimi almış, kontrol konusunda çok ciddi eğitimlerden geçmiş bir kadına tutkulu aşkı sonucu nasıl dengesini kaybettiğini ve yanlış şeyler yaptığını buradan anlayabiliriz. İlerleyen bölümlerde bunun herkes için geçerli olabileceğinin bilimsel kanıtlarını sunacağım. İlk görüşte aşk nasıl olur? Aşk hakkında bir ilginç bir efsane daha var. İlk görüşte aşk veya yıldırım aşkı. Bizi aşk bir araya getirdi. Aniden oldu ve nasıl olduğunu hiç anlamadım. Birileri sürekli bu aşk konularında spekülatif ve doğrulanamayan şeyler söylüyor ve bu fikirler her nedense bazı kişilerin hayatlarına zarar veriyor. Klinik tecrübelerimde insanlar bana, "Hocam neden hep bu tip dengesizler beni buluyor, hiç anlamıyorum. İkide bir benzer kişiler tarafından üzülüyorum," diye soruyorlar. Sizce de öyle mi? Gerçekten bu kadar tesadüf mümkün mü? Bir insan nasıl 5 kere tesadüfen aynı dengesiz tiplere denk gelir ki? Belki de tesadüf değildir. Tesadüf olmadığını hiç düşündünüz mü? Bu tesadüfen aşk sendromuna ister kaos teorisi, ister nedensellik ilkesi, ister kuantum eşleşmesi, isterseniz de psikolojik determinizm açılarından yaklaşın, sonuç değişmez. Bu düşünce bilim dışı, mantık dışı, yaşam dışı büyük bir safsatadır. Bilim bize kesinlikle şunu söyler: İnsanların bilinçsiz veya bilinçli seçimleri kesinlikle rastgele, tesadüfen değildir. Siz pek çok muhtemel potansiyel aşık arasından, parantez içinde, belki de bu kişilerin bir kısmıyla ilgili aklınızdan hiç böyle düşünceler geçirmediniz. Neden bu kişiyi seçtiniz? Gerçekten soruyorum. Siz bunun tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Örneğin kıyafet almaya gittiğinizde birden o elbise önünüze denk geldi ve siz aldınız, öyle mi? Eğer mesele bu kadar basit olsaydı büyük şirketler ürünlerinin muhtemel satışlarıyla ilgili plan yapıp satış tahmininde bulunurlar mıydı hiç? Sizce şirketler bu reklamlara çok büyük paraları sebepsiz veya hayır amaçlı mı veriyor? Hayır, bu düşünce kesinlikle doğru değil. Siz o elbisenin hayalini, zihinsel haritasını daha önce bilinçaltınızda oluşturmuştunuz. Birebir aynısı olmasa da aşağı yukarı bir haritanız oluşmuştu. Psikolojide buna bilişsel şema diyoruz. Siz bu zihinsel haritayla bir yerleri gezerken tam bu dediğiniz anda o elbisenin bilinçaltınızda daha önce oluşmuş haritaya uyduğunu düşünebilirsiniz. Nörolog Antonio Damasio, beynimizin orbifrontal korteks denilen ve alına yakın bir bölgenin karar verme işlemini yaptığını bilimsel olarak ortaya koymuştur. Bu elbiseyi ilk gördüğünüz anda beyninizin bu bölgesi, siz farkında bile olmadan yaklaşık 2 yıl önce oluşturduğunuz güzel elbise haritasıyla ilişki kurup sizde büyük bir heyecan oluşturur. Siz seçim yaptığınızı zannedersiniz, haklısınız, seçim yaptınız, ancak bu seçimi 2 yıl önce beyninizde güzel elbise haritasını ilk kez oluşturduğunuzda yaptınız. Ayrım sonu, sayfa 28.